Psikolojisiyle ilgili olarak söylediklerini epeyce inceledik ve anlaşılıyor. Yani özün karakteri, özün ayrışması, özdeşlik, ayrım vesaire falan, özün içine girdiğimiz zaman yolumuzu buluyoruz. Yani ilerleme büyük ölçüde anlaşılır geliyor ve mantıklı da geliyor. Özün tanımına geleceğim ama zaten belki de o şey, yani mantık biliminin kendisinin üçe bölünmesi konusu şey, onun mantığını ortaya çıkarmak gerekiyor. Niye kavram ve varlık olarak ikiye bölünmüyor da üçe bölünüyor? Yani Hegel şemacı değil. Bu üç konusu şey değil, biçimsellikten gelen bir şey değil. Burada bir şey daha var, o işimize yarayabilir. Normal olarak Hegel yöntemi uyguladığı zaman dolaysız olandan başlıyor, belirlenimsiz olandan başlıyor, analitik mantıktan başlıyor, diyalektiğe geçiyor ve oradan kurgula geçiyor. Ama mantık biliminin temel üçlemesinde önce şeyi alıyor, kavram ve varlığı alıyor. Yani birinci ve üçüncü momentleri alıyor. Ondan sonra aradaki momenti çıkarsıyor onlardan. Problem bu. Yani daha doğrusu problemin tanımına yardım edecek bir bakış açısı bu. Yani mantık bilimini ayrıştırırken varlıkla başlıyoruz. Varlık kendini belirler, olumsuzlar, ortadan kalkar, öz olur. Ondan sonra öz ve varlığın birliği kavram olur demiyor. Varlık var diyor, kavram var diyor. Bir de bunların diyor ilişkisi var diyor. Ve bu ilişki özdür diyor. Bu mantık şey.
Doğru çünkü...
Bana anlaşılır gelmedi.
Çünkü kavram ve varlık dediği zaman zaten anladığımız şey belli. Ama kavramdan, varlıktan kavrama geçebilmek için o varlığın ilişkilerini ortaya koymak gerekiyor. Halbuki varlık alanı dediğimiz şey ilişkisiz olan, hani kendi kriterleri arasında veya kendi ilişkili kavramları söz konusu olduğunda evet kendi içinde bir ilişki var ama
nerede varlıkta mı?
Ya da başka şey diyeceğiz. Yani, varlık alanının içindeki kendisiyle olan ilişkisi. Ama bunda bile yok. Yani onların bile ilişkisiz olduğunu biliyoruz. O ilişkilerinin özle açıklanması gerekiyor. Yani ilişkilerin açıklandığı yerde o öz alanı.
Ya varlık ve kavram ilişkilerini...
Yani varlıkla kavramın
varlık ve kavram ilişkisi ne demek?
Yani varlıkla kavramın...
Yani tamam, o
aynı şey olduğunu orası biliyoruz ama yani bunların bir ilişkisi var. İlişkisi varsa o ilişki alanı da ayrı bir alan olmalı. Ayrı şey. Neden?
Bu anlaşılır gelmiyor işte. Yani o öyle. Ege'nin söylediği de bu. Bu ikisinin şeyi vardır, ilişkisi vardır.
O yani, ilişki özdür.
Ama yöntemde örneğin birinci kıp ile üçüncü kıp arasında ilişki vardır. O ilişki orta terimdir ya da diyalektik kıpıdır gibi bir...
Ama şey değil,
o zaman dışsal oluyor.
Bir şey değil. Yani,
kavramdan başlangıç yaparsan, kavramı başlangıç olarak alırsan, onun kapıları ya da momentleri olarak varlık ve özü koymak daha şey gözükebiliyor ama...
Kapı olarak alamıyorsun çünkü varlıkla kavramı bir tutmak durumundayız. Kapı gibi değil. Yani varlık alanı içerisindeki diğer kategoriler gibi, yani diğer çıkarsamaları yaptığımız gibi değil. Çünkü kavram olmadan varlıktan da söz edemiyoruz. Veya kavramdan söz ediyorsak önce varlıktan söz etmemiz gerekiyor. Ama bunların arasındaki ilişki çok net, yani bu ilişki demesi bile yetiyor aslında. Yani kavram ve varlığın ilişkisi dediğimiz zaman bile orada varlık ve kavramdan farklı bir şey olması gerektiğini anlıyoruz.
Doğru, yani.
Öyle değil mi?
Şimdi, işte bunlar yani mantıklı şeyler ama şeyi vermiyor, tam açıklamayı vermiyor. Ya da yani en son, yani tamam ben burada... sorunun dibine geldim dedirtmiyor musun? Varlık ortadan kalkıyor, varlık olumsuzlanıyor. Olumsuz varlık zaten ilişki demek ve özün karakteri, ilişki ya da görelilik karakteri. Bütün bunlar mantıklı şeyler. Bunlar kullanmak ve uygulamak problem değil ama varlık kavram olmadan önce, öyle diyelim, neden öz olmak zorunda? Yani neden kendini...
Varlık ortadan kalkmıyor bir yanıyla da, varlık alanı ortadan kalkmıyor.
Bir yanıyla kalkmıyor ama bir yanıyla kalkıyor.
Bir yanıyla kalkıyor. Yani, zaten çelişki burada.
Varlık ortadan kalktığı için karşıtı diye düşündüğümüz zaman, kavram ve varlık karşıtlığını düşündüğümüz zaman o iki kapı birbirini ortadan kaldırıyorlar. Yani varlık ortadan kalkıp kavram oluyor. Bu mantıklı. Ama varlık ortadan kalkıp öz oluyorsa bu mantıklı.
İşte varlık ortadan kalkmadığı zaman, yani varlık ortadan kalktığı zaman kavram oluyor. Varlık ortadan kalkmadığı zaman da
ilişki olarak kalıyor.
İlişki olarak ortadan kaldırılmış varlık değil mi?
Ama öz işte sağlam oluyor.
Ortadan kalkıyor çünkü. Böyle bir ilişki oluyor. Evet. Yani özde ortadan kalkmıyor varlık. Yani evet, onların varlıkları var.
Bir ilişkisi var ama ortadan kalkmış varlık olarak özü alıyoruz.
Hayır, ilişkisi yok yani varlık alanında bir ilişkisinden söz edemiyoruz.
Dolaylık alanı değil mi öz alanı?
Yani varlıktan dolayı.
Varlıktan dolayı.
Öze rahatlıkla negatif orada... varlık diyebiliyorum. Yani negatif varlık.
Ama negatif varlık.
Evet.
Diyemiyoruz yani. Ben diyemiyorum.
Ya özden varlığı atar bir şey.
Ama o zaman tamamıyla öz olur. Ayrı bir şey, varlık ayrı bir şey. Tamamıyla
böyle öyle dersek ayrı bir şey olur.
Varlık olabilir mi ya? Bilmiyorum.
Bana... Olamaz.
Olamaz. Mutlaka öz varlığı. Her şeyin varlığı var.
Varlık her şeyden soyutlanabiliyor. Varlık saltık soyutlama. Yani evet. Tam
saltık
soyutlama.
Saltık dizildik ya da.
Varlığın tek işlemi varlık olması.
Evet.
Bu alanda.
Saltık dizildik.
Hiç soyut bir, olarak düşünürsek.
Tamamen öyle. Potansiyel.
Potansiyel bile diyemeyiz.
Yani o da şüpheli şeye düşüyorum. İki kişime düşünüyorum.
Yani, evet, yani soyut.
Oluşta mı?
Bir dakika. İki kişi olunca hiçbir şey anlaşılmıyor.
Oluşta mı saltık dizildik diye düşünmek lazım? Yoksa varlık ve yokluk ikisine, yani arı varlık, arı yokluk mu saltık gizlilik olarak konulmalı, orada kapak karışıyor yani.
İkisi de saltık soyutlama, yani aslında en gerçek soyutlama varlık. Oluş soyutlama değil, oluş somut bir şey.
İçerikli artık.
İçerikli, somut. Varlık, soyutlama zaten dolaylı bir şey, yani soyutlamanın da içeriği var denebilir ama biz analitik olarak alacağız, düşüneceğiz soyutlamayı. Varlık her, yani Descartes'in geldiği nokta da orası. Her şeyi soyutlayabiliyor ama varlığı soyutlayamıyor. Değil mi? Yani
evet.
Ve oradan başlıyor. Descartes'in ilerlemesi şey, o bir yerlerde sözü de ettik. Yani o dışsal bir ilerleme. Descartes'in varlıktan başlayarak yaptığı ilerleme Hegel'in ilerlemesi gibi değil. Yani Descartes oradan Tanrı'nın varoluşunu kullanıyor, cisimleri çıkartıyor, çıkarsıyor, realiteyi çıkarsıyor vesaire ama o ilerleme sezgisel bir ilerleme, yani uzun şeyi, böyle henüz şey olmamış, incelmemiş bir mantık var Descartes'te. Mantık şey açısından, kavram mantığı açısından, matematiksel olarak deha. Ama yani varlık tam soyutlama. Çünkü
Hegel soyutluyor varlığı.
Devam et.
Varlıktan, varlığını dağıtıyor ve öz.
Varlığı soyutlama onu yapamıyor işte. Yani mantıksal olarak olanaksız o. Varlık soyutlanamaz. Çünkü o zaman soyutlama da kalkar. Yani
öz negatif varlık denildi.
Evet, doğru. Neden? Çünkü varlık kendine ya mantıksal olarak çok iyi. Yani Hegel'in şey gibi, Pisagor teoremi gibi. Yani tamam, teorem işliyor. Her tarafı güzelce yerleşmiş. Ama nasıl tanıtılıyor? O görün, o anlaşılmıyor. Yani ne şey?
Ben öz meselesinde varlığından da varlığını soyutladığımız zaman öz oluyor diyoruz ama bu çok anlamlı gelmiyor buna.
Bu anlamlı gelmiyor çünkü varlığını soyutlamak nasıl oluyor diyorsun.
Evet.
Ben de öyle diyorum. Ama
Hegel diyor mu bunu? Soyutluyor mu yani Hegel? Ben çünkü öz bölümünü çok eksik.
Varlık ortadan kalkıyor. Yani eğer öyle bir kuş, Hegel en azından kendisi o şeyi kullanıyor. Varlığı
ama hatayı orada yapıyor.
Ama ortadan kalkma burada işte özel bir şey. Yani korunarak kalkmak.
Dolaysızlık ortadan kalkıyor. Yani dolaylılığa geçiliyor. Onların hepsinin yanıtı çıkıyor. Yani varlık ortadan kalkmaz. Tamam. Ama
öyle bir kategori ki korkusu.
Evet. Ama eğer ölçü kategorisini düşünürsen, varlık alanının son kategorisi olarak düşünürsen ölçü kategorisini, Ölçü kategorisi, oluş kategorisi gibi çelişki kategorisi ve çelişki içermek ortadan kalkmanın koşulu. Yani çelişki içeren her şey ortadan kalkmaya yazgılanmış bir şey. Dolayısıyla oluş şey, ölçü kategorisi, hatırla şey, varlık alanı, nitelik, nicelik ve ölçü. Ölçü o ikisinin birliği.
Bütün bir alanı birliği. Kaldırıyor.
Evet.
Peki ortadan kalkma nerede burada? Yani orta nerede? Hani buradan kalkan.
Orta oluş. Ya da ölçü.
Peki orta oluş mu?
Yani tabii.
Ya hangi olarak olduğuna göre ölçü şey, veya oluş.
Evet.
Peki ben
örnek isterim. Dediğim anlamda orta oluyor.
Soluktan gidersek şu tabağın, çay tabağının tüm özelliklerini attım ve geriye varlık kaldı. Peki benim bunu yapma hakkım var mı? Yani şöyle söyleyeyim, bir şeyin tüm özelliklerini ondan atıp ve geri kalan tek özelliği, tek işlemi varlıktır demek gibi bir şeyin kendisi mantıklı mı?
Yok, mantıklı değil çünkü analitik düşünce o yaptığımız şey. Analiz denen şey. Evet. Analiz haksız bir şey. Çünkü realiteyi öldürüyor. Yani hakkımız var mı diye sordun. Onun üzerine şiir şey bile var.
Ha, çok bir şey. Güzel, göt eden bir şiir.
Evet, evet. Anlak, güzellik diyor, ölüye diyor sarılabildiği için, sarıldığı için anlaktan nefret eder diyor. Çünkü soyut olan ölü olan.
Başka bir şey daha var.
Anlak ölü olanı sarılma gücüdür diyor Hegel. Yani ölü olanı sarılmak, soyut olanı sarılmak haksız bir şey. Yani her şeyi soyutlarsan tabaktan geriye soyut varlık kalır. Tabakla ilgili hiçbir şey kalmaz ya da herhangi bir isimle ilgili hiçbir şey kalmaz ve bu haklı gibi görünmüyor. Ama kurgu, yani soyutlama yetimiz var. Fizik bir şeyde, bir Scientific American dergisinde manşet atmışlar. Yani tek bir monopol bulundu diyor. Mono, tek kutu. Monopol zaten saçma bir tez. Yani kutup her zaman çift olmak zorunda. Kuzey, güney, pozitif, negatif falan. Yani bu saçmalık, soyutlamanın saçmalığı ve bunu normal insan bilinci kabul edebiliyor soyutlamayı. Karşısından ayırıp şeyi kendi başına var. Yani kuzey, bir tarafı böleceksin, ikiye böleceksin. Bir tarafı yalnızca kuzey olacak, öteki tarafı yalnızca bunlar ayrı ayrı duracaklar. Böyle bir şey olanaksız. Mantıksal olarak da olanaksız, reel olarak da olanaksız. Çünkü mıknatıs demek kutupsallık demek ve kutupsallık İki karşıt kutubun bir arada olması demek. Yani birbirlerini belirlemeleri demek. Ama anlak ona ya da anlak soyutlama yapma yetisi. Yani tek bir kavramı kendi başına tutabiliyor hepsinden. Varlık işte, varlık dediğimiz zaman soyutlamanın saltını yapmış oluyoruz. Çünkü varlıkta artık soyutlanacak hiçbir şey yok. Mesela yokluk soyuttur, saltık soyutlamadır diyemiyoruz. Çünkü yokluğun varlığından söz ettiğimiz zaman yokluk daha fazla soyutlamaya açık bir şey olduğunu gösteriyor. Yani yokluktan varlığı şey yapabilirsin, ayırabilirsin, soyutlayabilirsin bir bakıma. Çünkü yani yokluk hem kendisi hem varlık. Bu mantıklı mı? Yokluk var. Hegel'in verdiği örnekler yokluğu diyor, düşünebiliriz diyor. Yani düşünüyorsak düşünce de vardır diyor en azından. Yokluk diye bir şeyin varlığından söz etmek çelişki değil mi? Ama yokluk sürekli konuştuğumuz bir şey, sürekli düşünebildiğimiz bir şey. Dolayısıyla varlığı içeren bir şey ve o zaman
saltık olamaz.
Saltık olamaz, saltık soyutlama olamaz çünkü bileşik. Arı değil yani ama varlık arı.
Saltık soyutlama ancak şeyde varlıkta ortaya çıkıyor.
Varlıktan daha öteye gidemiyoruz. Yani varlığı da soyutlayamıyoruz. Burada özde o yapılan şey varlığın soyutlanması gibi bir şey. Varlık ortadan kalkıyor. Yani ne demek bu? O zor bir şey.
Peki şimdi esas soru şu değil miydi? Hegel niye varlığın karşısına önce kavramı koyup sonra özü çıkartıyor? Sizin en başta sorduğunuz soru muydu yanlış anlamıyorsam?
Evet.
Peki, yani, şimdi varlık, saltık soyutlamaysa, bunun karşısına getirdiği kavram,
saltık somut olmak zorunda değil mi?
Doğru. Yani ya, yani somut, daha somut evet, olamaz.
Tamam.
Kavramda somut olmak durumunda.
Saltıklık planında bir diyalektik geliştirdiği zaman bu diyalektikte saltık soyutla saltık somut karşıtlığını varlık ve kavram olarak koymak zorunda değil mi?
Aynı şey.
Ve oradan öze gidebilir işte. Yani sonuç olarak aslında bu birbirini bütünleyen bir sistem olduğu için neresini baş olarak alacağım da o kadar önemli değil. Yani bir yaklaşım çerçevesinde de saltıklığın diyalektiği açısından ya da saltıklığın kurgul birliğine ulaşmak açısından özü son kıpı olarak alabilir.
Saltıklığın kurgul birliği nasıl bir şey?
Yani varlıkla kavramın karşılaşmasının öze dönüşmesi. Çünkü varlık saltık soyuttur, kavram saltık somuttur. Buradan da bunları iki kıpı olarak kabul ederek kurgul birliği özde kurar.
O zaman ne oluyor biliyor musun? Öz daha yüksek bir kategori oluyor. Yani
daha içerikli oluyor.
Öyle düşünürsek saltık, yani varlık var bir tarafta, kavram öteki tarafta ve öz bunların üçüncüsü olarak ya da bunların birliği olarak onların ikisini de kapsıyor ve o durumda daha somut olacak. Yani kavram saltık somutken bu sefer öz daha da somut bir şey olacak. Çünkü öz kavramı kapsayan bir şey olacak. Yani kavramdan daha fazlası olacak. O ters geliyor. Yani geldiği nokta...
Vallahi Ege'li öyle yapmış.
Ama somut öyle olduğu kadar somuttur. Yani somut olan tarafı içine aldığı kadar somuttur.
Evet.
Yani daha fazla niye olsun ki?
Daha fazla... Çünkü saltık kavramda henüz öz kapsanmıyor. Ya da kavramda öz henüz kapsanmıyor. Ama öz kavramı kapsıyor. O yüzden daha yüksek. Yani o mantıkla düşünürsek...
Benim dediğim mantık.
Senin, evet. Yani varlığı ve kavramı birlikte sentezleyip ya da birleştirip öze geçersek öz o zaman daha yüksek olacak. Tıpkı şey gibi, o varlık ve yokluğun birliği olarak oluşun, ikisini de kapsıyor olması gibi ve o zaman bu şey.
Burada bir dipnot var, bu söylediklerinizin tamamen aksine. Yani.
Söyle.
Alakasız bir şey.
Dipnot mu?
Evet. Peki. Buradan okuyorum.
Hangi yani paragraf?
İlk olarak 183.
183 mi?
Hayır, sadece 183. Mantık 3 bölüme ayrılır diyor. Varlık öğretisi, yani... öz öğretisi, kavram ve idea öğretisi diyor. Onun altında bir ek vermiş. Düşüncenin ya da mantıksal idealin burada değinilen 3 ana basamağının birbirleriyle ilişkileri genel olarak şöyle düşünecektir diyor. İlk olarak kavram gerçek olandır ve daha tam olarak varlığın ve özün gerçekliğidir ki bu ikisi yalıtılmışlıkların içinde kendileri için alındıklarında bu yüzden aynı zamanda gerçek olmayan şeyler olarak görünmüyordur. Evet. Yani varlık ve öz için. Bu yüzden aynı zamanda varlık için ilkin salt dolaysız olduğu için ve öz ilkin salt dolaylı olduğu için. Burada ilk olarak şu sorulabilir. Niçin? Öyleyse hemen gerçek olan ile değil de gerçek olmayan ile başlanır. Buna yanıt, gerçekliğin kendini sözcüğün tam anlamıyla gerçeklik olarak gerçeklemesi gerektiği olacaktır ki gerçekleme burada mantığın içerisinde kavramın kendini kendisi yoluyla ve kendisi ile dolaylı ve böylece aynı zamanda gerçekten dolaysız olan olarak tanıtlamasından oluşur. Mantıksal ideanın üç basamağı arasında burada sözü edilen ilişki kendini somut ve olgusal şekli içinde şöyle gösterir diyor. Tanrı ki gerçekliktir, bu gerçekliği içinde saltık tin olarak bizim tarafımızdan ancak aynı zamanda onun tarafından yaratılan evreni, doğayı ve sonlu tini ondan ayrımları içinde gerçek olmayan olarak tanıdığımız sürece bilinir. Yani evet. Gerçek olmayan diyor yani varlığa da özet.
Yani analitik yani olarak şey, ayrımları Ege'nin, içinde koyduğunda...
Yani burada yazılan değil mi? Onun çevirisi.
Bu ek. Yani şey...
Yani tamam da yani ek de Hegel'in kitabı, Hegel'in yazdığı bir şey.
Yani. Evet yani çeşitli bir şey görünmüyor ve Hegel sanki bu konuyu son bir türüyle pürüzsüz bir şekilde çözmüş gibi yazıyor. Ve yani Hegel'de bir takılma yok. Ve öyle görünmeyen bir şey var. Yani bu gerçekten şey. Şu ana kadar ben okuduğum felsefi, yani bu konudaki felsefi metinlerinde de şeyi görmedim. Buraya yaklaşanı ve bunu ele alanı bile görmedim. Yani henüz yöntemle çok fazla uğraşılmıyor. Yani bütün dünyada bu böyle. yeni yeni şey yapıyorlar. Yöntemin ne olduğu konusunda düşünmeye başlıyorlar ve işte diyalektik mi, kurgu mu falan gibi sorular daha yeni. Avrupa'da, Batı'da bunlar yeni. Ve bir takım şeyler var. Yani geçerli olmayan böyle biraz gösteriş tarzında yazılar var. Daha iyisi yok gibi görünüyor. Yani o yüzden şey, bu çok moral bozucu olmaması gerekir. Gerçekten zor bir şey. Ya çünkü buna benzer başka güçlükler de karşımıza çıktı daha önce. Onları çözdük. Fakat bu şey...
Ya bu çok temel bir şey zaten.
Temel bir şey. Yani varlık belirlenimsiz, böyle düşünelim, tamamen homojen bir şey. Homojen bir şeyin ayrışmasını, onun kendi içinde böyle bir türlüleşmeye götürecek hiçbir şey yok. Yani varlık, o soyutlama içinde varlığın karşıtı diye düşündüğümüz zaman, şimdi varlığın karşıtı olarak normalde kavram düşünülüyor mantık biliminin, diyelim, Tilin gönül bilimindeki şeyde, noktada. Ama mantığın içinde varlığın karşıtı olarak öz geliyor karşımıza.
Yani öylese daha doğru tabii.
Öteki de doğru. Yani varlığın karşıtının yani kavram olması da doğru.
Mantık üç bölüme ayrılır diyor ve açıklama yani. Varlık öğretisi, öz öğretisi, üç kavram ve idea öğretisi demiş. Eş de işte üç düşünce öğretisine ayrılır diyor. Üç düşünce öğretisine ayrılır. Bunları evet. Birer öğreti olarak, yani öğreti olarak aldığı zaman her birini şey olarak, bir öğreti olarak düşünmek lazım. Dolaysızlığı içinde, içinde kendinde kavram, yansıması ve dolaylılığı içinde kavramın kendi için varlığı ve görünüşü, kendi içine geri dönüşlüğü ve gelişmiş kendisinde kalışı içinde kendinde olan kendi için kavram.
Burada şey var.
Ege'nin yazdığı bir
kavramın açılımını söylüyor yani tamamen burada, değil mi?
Ayrıca ben altına bir şey daha not aldım. Bir düşüncenin ya da mantıksal ideanın burada değinilen üç ana basamağı diyor. Ben orada takıldım mantıksal ideanın, mantıksal olmayan idea nasıl olabilir diye. Mantıksal idea.
Mantıksal idea.
Mantıksal idea derken neyi vurgulamak istiyor?
Doğadan ve tinden ayrımını ideanın vurguluyor. Yani
mantıksal yani bu zaten idea. Tamamı mantığın mantıkla ilgili, mantık bağlamında, mantık kapsamında yapılan bir şeydir.
Ama idea sadece biçimsel değil, mantık değil. Yani idea bütünlük Hegel'de ve o mantıksal idea demesi yani onu tinlemeyemez.
Klasik işte, bütün insanlar namusludur, by default insandır, o halde by default namusludur, biçimsel olarak mantıklı ama gerçeklikte bütün insanların namuslu olmadığı açık.
Ama bu belli bir şey de değil de, ideanın ortaya konusu, yani kavramın ortaya konulmasındaki çıkarsamaların tam yapılmış olmasıyla ilgili bir şey gibi geliyor Ahmet Bey'in okuduğu.
Hayır, yani, biçimsel mantık şey, siz ne dediniz? Şey olmayan idea, şey, mantıksal olmayan idea nasıl olur?
Mantıksal ideanın burada değinilen üç ana basamağı diye. Ama dedi, işte ben mantıksal olmayan idea nasıl olabilir
mantıksal
diye soruyorum.
Mantıksal olmayan
yani
idea var.
Doğal takılan şey var yani. Mantıksal olmayan idea. Zaten idea mantıksal.
Şimdi şey. İdea kavram ve realitenin birliğiydi ya da kavram ve nesnelliğin birliğiydi. İdeanın geçen hafta konuştuğumuz yanı oydu. Yani kavram ve realitenin, şimdi aynı zamanda geçen hafta şeyi de konuştuk, onu bağlayalım. Yani bir şeyin var olması için onun biçimsel ve içerik açısından tam olması gerekir. Ya da yani şey diyorduk, özdek bir biçimsiz olarak ancak soyutlamadır, ancak düşüncede olan bir şeydir ve özdek eğer şeyse, varsa mutlaka onun realitesi aynı zamanda biçim kapsamalıdır ya da biçimli olmalıdır. Yani özdek olarak özdek bir soyutlamadır ve biçimle birleşmedikçe bir cisimden söz edemeyiz. Gerçek bir varlıktan söz edemeyiz. Yani var olan bir şeyden söz edemeyiz. Bir atom, atom hem özdek olarak özdeyi kapsıyor değil mi? Şey olarak ona içerik diyebiliriz ya da realitesi ya da varlığı diyebiliriz. Ama aynı zamanda da nesnelliği diyebiliriz o Hegel'in idea tanımına bakarsak. Aynı zamanda da kavram kapsıyor. Yani atomun şeyi var, belirlenimleri var. Biçimsiz değil atom.
Belirli özdek.
Belirli özdek. Belirli özdek nesnellik ve kavramın birliği ve bu idea.
Ama belirli özdek yani, derken bir devlet, somut yani devletin, bir şey olması gerekmiyor. Düşün, yani Yani Türkiye Cumhuriyeti
Devleti, bu devlet hem realitesi olan bir şey, hem de biçimselliği olan bir şey. Ya da hem nesnelliği olan, hem de kavramsallığı olan bir şey. Ve burada bir saltık birlik anlatımı vardı geçen hafta, takılmıştık.
Evet.
Realitede, o İdea bölümüne bakabilirsiniz, o İdea'nın şeyiyle. Eğer devlet, real devlet ve kavram arasında bir uçurum tolere edilebilir. Yani kötü bir devlet var olabilir. Devlet olarak var olmayı sürdürür. Ancak şey diye gel, yani kavramına artık gerçekten hiçbir şekilde karşılık düşmüyorsa real olarak da devlet olmaya son verir ve ona devlet diyemezsin. Örneğin, yani mesela şey düşünün, kabileler falan, yani bunlar henüz devlet kavramına karşılık düşmüyorlar. Ya da bir yerde bazı devleti ortadan kalktı. Osmanlı Devleti
kalktı.
Kalktı ortadan. Çünkü artık devlet kavramına uygun düşmedi onun realitesi. Yani nesnellikle kavram arasında, şimdi bırakalım saltık birliği, göreli birlik bile kalmamıştı Osmanlı Devleti durumunda ya da Kutsal Roma İmparatorluğu durumunda, Germenlerin, Kutsal Roma İmparatorluğu. Yani devlet kağıt üzerinde olmaz. O belki hiçbir zaman devlet olmadı yani. Ama İdeanın böyle bir anlamı var. Yani idea içerik ve biçimin ya da nesnellik ve kavramın birliği ve ideanın o yüzden burada formallik diye bir şey yok. Yani mantık formal değil. Mantık içeriği soyutlayan bir mantık değil de diyor Hegel. Yani bunun bunun anlamı şu. Az önceki örneğine gelirsek tüm insanlar namusludur, erdemlidir, dürüsttür. Bu bir önerme. Yani bu özel bir şey, bu realite değil ve bunun şeyi yok.
Varlığı yok.
Ya, ama
olabilir de yani öyle bir önerme sürüleriz ki realitesi de olur, biçimi değişir diye.
O zaman doğru deriz o önermeye. Hı-hı. Ama gerçek demek gerekmiyor orada. Yani bütün insanlar erdemli oldukları zaman o önerme şey olacak, yani doğru olacak. Işte. Çünkü gerçek olmasından da olanaksız o önerme çürütülebilir. Yani bir insan dürüstlükten çıkarsa o önerme artık
tam tersini de aynı sağlıklıkta söylemek mümkün. Bütün insanlar namus.
Bütün insanlar ölümlü,
bütün insanların ölümlüdür. Bütün insanların yalancı oldukları. Yani şu ya da bir şekilde yalan söylemeyen bir insan var mı?
Yok.
Yok. Yani herkes pembe, beyaz, su bu falan bir şeyler söylüyor. Yani bu doğmuş.
Gerekli de bir yani, şey.
Tabii ki gerekli.
Bir
yani
çocuk için gerekli.
Kant'a göre gereksiz ve yanlış. Yani Kant şey. O konuda korkunç bir saflık içinde. Ama Sokrates'le öyle bir şey yok. Yani bir ilke realiteye girdiği zaman şey oluyor, sonluluk alanına giriyor. Hegel olumsallık, şans, kapris alanına giriyor falan diyor ve yani şimdi ama
peki mantık bilimi olumsallıktan bağımsız mı?
Niye?
Mantık bilime bilim olarak bağımsız. Bilim, bilim dediğimiz bilim. Zaman bilim. Formal. O
mantık demiyorum, mantık bilim.
Tabii. Mantık
ama
dersen
mantık öyle bir yapan bir bilinç olarak düşündüğün zaman bağımsız değil. Çünkü tam da yani ben de onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Mesela mantık bilimi inceleyen bir bilinç düşünelim her birimiz. O bilinçteki uyduruyorum devlet kavramı ile gerçekten çıkarsanmış, yani mantıksal sürecinde çıkarsaması yapılmış devlet kavramı. Eğer o çıkarsamayı bu bilinçler yapmışsa, o zaman Ahmet Bey'in söylediği, hani ne demişti?
Mantıksal.
Mantıksal olmayan iddia ve mantıksal iddia. Aynen bu iki şey gibi. Yani çıkarsaması yapılmış veya yapılmamış. Dolayısıyla olumsallık da söz konusu. Yani o bilincin düşünme şeklinin ile mantık biliminin kendisine ulaşma biçimi ne derece örtüşüyorsa, ne kadar birebirse o kadar
değil, o kadar zaten biçim ve içeriğin birbirinden ayrılması söz konusu değil burada, değil mi? Yani sonuç olarak o
ikisi bir an karşıtlık içinde. Yani içerik ve biçim belki o zaman bilinç, biçim, yani biçimimiz, yani bilincimiz biçim olarak değerlendirilebilir.
Evet. Evet, ben şunu demek istiyorum. Anlaşıyoruz gibi geliyor bana ama ne kadar fazla yakın düştüğümüzü tam ölçemiyorum. Yani mantık bilimi, bilim olarak biçimle uğraşır ama içerikle uğraşmaz gibi bir yaklaşım var. Ama yine de biçim ve içerik birbirinden kavram düzeyinde ayrı değildir. Saçmalıyor muyum, doğru mu?
Yani mantık bilimi biçimle ilgilenir, doğru. Şimdi 19. paragrafta şey var, bir görürseniz. Mantık biliminin ne olduğunu, yani bu bağlantıda ne olduğunu Hegel belirtiyor da. Soyut düşünce öğesindeki ideanın bilimidir diyor. Yani soyut, mantık bilimi soyut. Çünkü düşünce soyut olan bir şey. Eğer fiziksele somut dersek, duysala. Ama realite terimi sadece duysala sınırlanacak bir terim değil. Ya da somut sadece duysala. Oradan bir karışıklık doğuyor. Çok yerde. Yani somut olan ve real olanı doğal bilinç otomatik olarak fiziksele ya da şeye, özdeksele bağlıyor.
Yani Osmanlı Devleti dediğimiz zaman bilim fiziksellik arz ediyor. Ama benim görgünlük düşüncemdeki görgünlük, evet. Ama zaman. Direkt bizim düşüncemizdeki devlet kavramına yüklediğimiz kategoriler gerçekle ne kadar uyuşup uyuşmadığına bakmak gerekiyor.
O şey, yani bir devletin varlığını ilgilendiriyor. Yani bir toplumun ya da halkın bilincindeki devlet tasarımı diyelim. Yani kavrama yüklenen bir şey var. Kavrama yakınsa, devlet kavramına yakınsa o toplum devlet olarak sürebilir. Yani bir devletin yurttaşları o devleti var eden bilinç alanına sunuyorlar. O bilinç alanında devlet çürürse realitede de devlet çürümüş olur. Çünkü orada devlet kavramından uzaklaşıyor olacak. Yani örneğin yasa tanımıyorlarsa bir toplumun yurttaşları, orada artık devletten söz etmek olanaksızdır. Çünkü devletin özü yasa. Ve yasa ancak yurttaşlar ona uyarlarsa yasa olur. Kağıt üzerinde yazmasının bir anlamı yok. Yani bilinçli olan şeyle kavramın çakışması, yakınlığı
İdea
dediği şey bu Ege'nin. Bu aynı zamanda da devlet örneğini veriyor kendisi. Ya da başka örnek verebilirsiniz.
Ama işte nesnellik idea düzeyinde devreye girmiyor. İdeadan önce kavram düzeyinde nesnellik yok. Çünkü kavram bir biçim. Bir içerik değil.
Nesnellik şeyde inceleniyor. İdea kavram bölümünde inceliyor. Yani nesnellik kavramının kendisine. Orada dikkat ederseniz şeye, üçlüye bakarsanız ana yapıya, yani mantık biliminin kavram yapısına bakarsanız bu söylediğiniz tartışmanın iskeleti orada var. Çünkü kavram öğretisi kavram, nesne ve idea olarak ayrılıyor. İdea kavramın ve nesnenin birliği. Değil mi? Burada da öyle. Yani önce kavram inceleniyor, sonra nesne inceleniyor burada. Nesnede düzen, mekanik, kimya ve teleolojiyi inceliyor nesne alanında. Onlar büyük mantıkla daha güzel okunabilecek şeyler. Ama kavram ve nesnenin birliği konuştuğumuz şey oydu. Hatta geçen haftaki önerme de oradan geliyordu. İdeal nesnellik ve kavram arasında saltık birliktir.
Evet.
Yani onun üzerine başlamıştık.
Evet.
O Hegel'in o önermesi zaten şeyden geliyor. Kavram öğretisinin ana üçlüsünün anlatımı. Çünkü yani öznel kavram diyor, nesne ve idea. İdea ikisinin birliği. Üçüncü moment olarak zaten mantıksal olarak ikisinin birliği. Oradaki nesnellik de yine şey, fiziksel, duysal nesnellik.
Değil, elbette. Olgusallık.
Evet.
Ben o zaman
evet.
Kaçıncı yani paragrafı düşünüyorum? Sen yanlış anlamışsın.
Hangi
ben
paragraf?
Kavramla ideanın hep birbiri aynı şey olduğunu düşünüyorum. Kavram ve ideanın.
Kaçıncı paragraf o? Paragraf yok burada.
Yani İdea o kavramla nesnelliğin bir.
Yani çakıştırabilirsin belli.
213. Bence 213. Bir daha alalım orayı.
Ben idea ve kavram. Yani idea fikir, düşünce, kavram.
İdea şey değil. Hegel'in kullandığı anlamda.
Düşünce değil. Şey, şimdi değil. Nesnellik. Nesne ve kavram birliği. Yani daha fazlası.
İdea us aslında. Yani evet. Yine onu tamam. Kendi söylüyor. Us tabii ki kavram. İdea tabii ki kavram. Çünkü zaten kavramı kapsıyor. Yani bir momenti olarak kavramı alıyor. Ama ideayı Hegel aynı zamanda nesnel olarak alıyor. Yani nesne, tabii. Nesnenin de, nesneyi de moment olarak kapsıyor. Yani idea hem kavramsal hem nesnel. Şimdi Platon'a baktığınız zaman, Platon'un ideasında da aynı şey var, durum var. Yani Platon'un ideası kavram, evrensel genel olarak ama aynı zamanda da nesnel olan bir şey.
Kavramı o şeyden pay alma ölçüsünde, ideadan pay alma ölçüsünde, yani nesnellik kavramla nesnenin karşılıklı düşmesi ölçüsünde mi? Yani tam bir şey.
Şimdi orada burası zor. Burada yeni bir şey gerekiyor. Yani kesinlikle bir düşünce mutasyonu, modifikasyonu gibi bir şey gerekiyor. İdea şey değil. Yani yeni bir düşünce boyutu. O kavramları özümsediğimiz zaman bu mantığın anlamı da kendini gösterecek. Daha önceden göstermiyor. Yani idea denen şey yani şimdi saltık bir birlik var, saltık bir çakışma var kavram ve nesne arasında. İdeanın karakteri o. O saltık çakışma şey değil. Örneğin real bir devletin devlet ideası, devlet kavramıyla saltık çakışması olanaksız. Çünkü devlet şey alanında.
Her zaman son bulur.
Uzay zamanında, görgül alanında ve olumsallık alanında. Yani bir üyesi, yani ideal devletin ne olması gerekir? Çok şey olarak, soyut ve ideal olarak düşünürsek.
Tüm yurttaşların tam bir yasa riayeti için.
Tüm yurttaşlar bütün yasaları biliyorlar. Tüm yurttaşlar bütün yasaları uyguluyorlar. Devlet her şeyle mükemmel çalışıyor. Bu Ütopya'nın da ötesinde bir idealite.
Aslında devlet orada ortadan bile
kalkar.
Ama
yasalar da kalkar.
Ortadan kalkma, yasanın kalkması şey değil. Anarşiye dönüş değil ya da değil.
Hayır, o kadar içselleştirilir ki yasak, yani yasa diye
bir doğru, şey gerekmiyor. Doğru. Yani daha açık alan bir şey. Yani. İçselleştirme. Yani görünürde devlet diye bir şey kalmayacak. Çünkü herkes trafik kurallarına uyduğu zaman trafik polisi anlamsız olur. Ama o işte kaos ya da doğa durumuna dönüş değil. O anlamda devlet realize olmuş oluyor. O da ayrı bir konu. Yani o da ele alınacak ve açılacak bir nokta. Ama ideada böyle bir şey var. Aşırılık var, ideallik var. Yani tam bir çakışma. Real nesnenin ve kavramın şeyi, örtüşmesi her noktada. O yüzden o idea bu soyut düşünce alanında.
Aslına bakarsan
şeyde, biçimsel orada. Yani uzayda zamanda olan bir şey.
Nesneyi nasıl?
Söyle, uzayda zamanda ya? Buna yaklaşıklıklar var. Yani o da öyle olması gerekir. Yoksa eğer gerçekten uzayda zamanda ideanın realizasyonu tam olsaydı, o zaman ne olurdu biliyor musunuz? Yalnızca Tanrı var olurdu. Ve sonlu dünya olmaz. Yani sonlu dünya olacaksa kötülüğü ya da eksikliği kabul etmek zorunda. Şimdi bize bağlı.
Çünkü her şey mantık bilimi çerçevesinde gerçekleşmiş olur.
Evet. İdeal bir, tanrısal bir
realite. Bir tek melekler. Bir tek melekler olurdu bir de.
Evet. Günah ne tarih, ne olur. Kültür, ne kavram ve nesnelik arasında hiçbir şey
eşitsizlik olmaz. Sanki öz bu an burada çıkıyor gibi geliyor işte. Öze gerek şey ve öz böyle bir şey işte. Yani burada aslında bir özdeşlik şeyi var. Yani realiteyle, şey, nesnellikle şeyin ideada yani kavramın bir özdeşliği de var gibi ve sanki öz kavram.
Evet, orada bir özdeşlik olduğu için evet. Bir bağlantı var.
Şimdi, ama varlıkla bir özdeşlik.
Ama özdeşlik birebir özdeşlik. Yani soyut özdeşlik anlamında
özgürlük kelimesine bakınca sanki biraz açılıyor gibi yani. Özgürlük, özün gürleşmesi, ortaya çıkması
evet.
Gibi bir şey.
Doğru. Yani
diğer dillerde var mı bu mesela?
Yok maalesef. Türkçe'de var.
Tek Türkçe'de var.
Freedom, Freiheit falan yani. Onlar genellikle boş, serbest falan gibi bir anlamda alıyorlar free. Bakalım ama yani bir köken etimoloji.
Aziz, şurada demin okuduğum şeydeki burada kavramı gerçek olandır diyor. Varlık ve öz ise gerçek olmayandır diyor. Kendi içinde alındığında diyor. Bununla beraber şu arkadaki idea paragrafını bir arada okuduğumda idea kendinde ve kendi için gerçek olandır diyor. Kavram ve nesneliğin saltık birliğidir diyor. Bunu demin okuduğumla birlikte aldığın zaman kavram gerçek olansa aslında ideada gerçekliğini kavramdan alıyor. Yani kavram ve nesnenin birliğinden alırken kavram zaten başta gerçek olandır dediği için dolayısıyla ideada gerçekliğini kavramdan alıyor. Yani. burada kavram ve nesnelliğin saltık birliğidir, gerçek olandır, diğerdir derken zaten başta kavram gerçek olandır dediği için gerçekliğini kavram olmaktan alıyor yani. İkisini bir arada okuduğumda.
Orada da başka bir şey var. Şimdi kavramı salt kendinde soyut olarak aldığında o da ölü bir şey yani. Öyle düşünüyorum. Yani kavram nesnesi olmayan, varlığı olmayan bir kavram düşünelim. Yani şimdi onu da soyutladığımızı düşünelim. Yani orada da kavramı aslında analitik olarak almıyor. Orada varlıkla karşıtlık içinde varlığın gerçek somutluğu kavramdadır diyor. Yani o bağlamda söylenmiş bir şey.
Nasıl? Varlığın somutluğu kavramdadır.
O zaman gerçeklik yani gerçek ya da gerçeklik onların ne olduğu konusunu netleştirmek lazım.
Evet, yani gerçek olan ne? Durabiliriz şimdi. Çünkü buradaki açıklamayı tamamen o şekilde yapıyor.
Peki o zaman ona bakalım. Mesela Ege'nin örneklerinden bir tanesi şu. Sezar şu tarihte doğdu, bu tarihte öldü. Bu bir şey. Bu doğru diyor. Ama bu gerçeklik değil. Yani burada doğruluk durumunda şey var. Bir tasarımın dışsal bir nesneyle bağdaşması.
Yani bir kıyaslama var.
Kıyaslama var, karşılaştırma var. Evet. Ama o kıyaslama karşılaştırılan şeyler tasarım ve olgu diyelim. Yani bu doğruluk anlamına geliyor. Yanlış değil Sezar'ın şu tarihte öldüğünü söylemek. Ama ona gerçek diyemeyiz. Ondan yani, sonra
ama şunu
bir gerçek şey, daha o, yüce bir şey oluyor.
Bu bardağı şey. Bıraktığımda düştü. Şimdi bu gerçek değil mi?
O
aynı şey. Sezar'ın ölümüyle aynı şey. Yani söylediği
kabul
aynı
ediyor. Biraz zorlamayla da olsa kabul ediyor. Doğru. Doğru demek daha doğal. Orada
yani Sezar'ın ölümüyle tabağın düşmesi aynı gerçek. Yani evet. Gerçeklik.
Önem açısından kavram. Farklı ama
ikisi de gerçeklik.
Yani. O realitede olan yani şeyde olan i̇kisi, hakikat başka yani bir şey. Gerçeklikle hakikati ayırıyoruz o zaman. De, hakikat diyoruz ona.
Şüphesiz.
O arkasında olan hakikat. Şüphesiz. Burada zaten daha olgular.
Yabancı dilde yani farklı şeyler kullanıyor diyorsun ona yani. Farklı kelimeler kullanıyor.
Evet. O hakikat.
Yani gerçek. Gerçeklikle hakikati farklı tabirlerle kullanıyor. Yani bir tanesinde
reality. Hakikat işte o.
Bir tanesinde reality şey diyor, ötekinde truth diyor.
Ki gerçek ne?
Gerçek işte bu olgularla yürüyen.
Peki doğru ne? Hayır. Doğru ne?
O doğru olan.
Tamamen farklı bir şey.
O doğru olan.
O truth. Gerçekliğe reality diyor. Hakikate truth diyor yani.
Olguyla denk düşmesi, karşı düşmesi doğru dediğimiz şey.
Evet.
Gerçek dediğimiz burada hakikatle aslında şey yapar.
Çakışan şey.
Çakışan şey.
Yani şimdi gerçek ve hakikat aynı kavramlar mı? Aynı kavram.
Aynı.
Burada aynı değil.
Ama bu bağlamda değil. Biz ayırıyoruz. Aynı aslında.
Kef tanıma bağlı yani.
Aynı.
Abi, başka bağlamda koyabilirsem evet. Yani. Gerçeği de. Ama
kullanım şekli buradaki aynı evet. Anlamda.
Şimdi şeyler. Yani hakikat gerçekliğin karşılığı olarak getirilebilir ya da realitenin karşılığı olarak getirilebilir. Ben bir Filistinli'ye sordum o çok eskiden o soruda. Yani siz ne diyorsunuz dedim realite için. Hakikat dedi. Yani
Türkçesi tabii.
Yani
gerçekte Türkçesi yani değişen bir şey.
Burada Türkçe'de, Türkiye'de hakikati şeyin gerçekliğe eşitlemek için kullanıyorlar. Yani
hayır, daha gerçeğin arkasındaki gerçeği de realite için. Gerçeklik bu işte düştü, oldu, olgusal şeyler için. Onlar gerçeklik
evet,
olarak kullanılıyor.
Evet, realite, gerçek kullanılıyor.
Evet.
Ama aynı zamanda...
Arapça kelime, gerçeklik. Arapçasıyla alakası yok.
Değil
o anlamda kullanılıyor Arapça. Ama bu Arapça, yani Türkçeyi Arapçayla karıştırmamak için kullanılan bir şey değil.
Eğer işe Arapça olduğu için bakarsan, gerçeklik sözcüğünün karşısı Arapça bir laf vardır.
Hakikat Tanrı'ya bağlı
evet.
Yani
hakla. Evet. Hakla alakalı bir şey evet.
O şey galiba yani ya dili orada serbest bırakmak gerekiyor.
Ya çoğunlukla onu doğru kullanıyoruz.
Ya onu ayırmak yani için kullanılan bir şey.
Şimdi bence biz kavramlar üzerinden gidelim, kelimeler üzerinden değil. Evet. Çünkü doğru evet. için çok mantıklı bir şey geldi bana ya, kafama oturdu.
Değil mi?
Şeyle, tasarımla, tasarımla olgunun birbirine çakışması.
Tasarım
o zaman gerçek için ne diyeceksiniz?
Çok özür dilerim. Tasarım niye diyoruz ona? Ben yani onun düştüğünü söylemek, tasarlama yapmıyorum ki.
Tasarım derken yine geniş bir anlamda kullanıyoruz. Yani o düşüncede bu düşme, bir düşme olayı bir deneyim de denebilir ona. Gözlem de denebilir.
Evet. Gözlem mi? Evet.
Gözlem ya da deneyim.
Tasarım ve bambaşka bir şey yani.
Bambaşka bir şey.
Gözlem henüz yasak değil.
Yani gözlem ve deneyim de bambaşka şeyler. Ama
gözlem
aynı şey.
Gözlem diyemeyiz ki ona.
Gözlersen gözlem şey. Olur.
Hayır, gözlem senin yaptığın fiil. Onun düşmesi gözlem değil ki.
Ben
gözlem yani senin yaptığın şey fiil. Onun düştüğünü görmek gözlem. Yoksa güzel. Onun düşmesi gözlem değil.
Tabii ki onun düşmesi bir olay.
Olgu işte.
Ya da olgu. Evet. Ama ben bir olguyu gözleyebilirim.
Evet, doğru.
Bir deneyim olgu üzerinden edinilen bir şey. Ya da evet. bir olay üzerinden. Olayın algılanması, algı da diyebilirim.
Yani çok... düşme olayı, düşme fikri kafanda işin gerçeği. Bu bardağı attığın zamanki düşen şey onun olgusu.
Peki şuna...
Sen buna düştü diyorsun değil mi? Bıraktığın zaman bardağı düştü diyorsun. Neden? Kafandaki düşme kavramıyla bu olguyu peki. birleştiriyorsun. Evet.
Yani yağmur yağıyor dediğim
kavramla
zaman.
Kavramla oldu.
Yağmur yağıyor dediğim zaman. Kavram yağıyor. Şu anda da yağıyor. Az önce de yağıyordu. Biraz sonra da yağacağı kesin.
Yağmazsa ve sen yağıyor dersen?
Kesin olmasıyla ilgisi yok yani.
Doğru.
Yani süreçteki, süreçte hali hazırda devam eden
zamansal
şeyler için...
Zamansal bir şeyde gerçeklikten söz edemiyoruz.
Hayır, şimdi ben bunu bıraktım, bu düştü ve dedim ki düştü. Tabak bırakıldığında düşer dedim. Evet, biraz önce düşmüştü, ben de onun üzerine bir şey söyledim. Evet, arada bir zaman
tabak,
geçti.
Tabak bırakıldığında düşer, onu evrensel bir önerme olarak söyleyemezsin. Çünkü olgusal. Olgusal, yani olgularla ilgili. Çünkü bir uzay istasyonunda ya da yörüngedeki uzay gemisinde tabağı bırakırsan düşmez.
Çünkü yani, yer çekemiyor.
Olgular şey değil, genellikle tekil olan şey. Şimdi burada esas önemli olan şey ve kafayı açan şey şu. Olgular, deneyimler, algılar ya da gözlemler ne dersek diyelim. Tüm bunlar aslında kavramın karşısına koyuluyorlar. Kavram ve olgu arasında bir şey getiriliyor, karşılık getiriliyor.
Ha, demin tasarım dediğinize kavram da diyebiliriz aslında.
Diyebiliriz, tabii. Evet,
tamam.
Tasarım kavramlardan oluşan bir şey. Ya da tasarımın kısa tanımı şu, deforme kavram. Öyle diyebiliriz.
Veya tasarım yani kavramlarla yapılan bir şey.
Tabii aynı. Ama kavram tasarımda aralığı içinde değil. Yani şimdi biraz yine sapalım. Yani şimdi devlette var diyorlar. Platon'un Sokrates'i konuşturuyor. Sokrates bir arkadaşına anayasa nedir diye soruyor. Arkadaşı ona Salamis anayasasını anlatıyor. Bilmem Girit anayasasını ya da Korint'in anayasasını anlatıyor vesaire. Anayasa. Sokrates diyor ki ben şeyi söylüyorum. Anayasayı söylüyorum. Yani anayasanın kavramını söylüyorum. Sen bana şey anlatıyorsun. Anayasanın belli, tasarımını belli. Anlatıyorsun. Ya da görgül örneklerini anlatıyorsun. Yani şimdi Sokrates'e anayasayı anlatan insanın kafasındaki anayasa tasarımı diyebiliriz. Anayasa tasarımı kavram olmadan olanaksız. Ama orada Sokrates'in istediği şey tasarımdan ayrı bir şey, kavram olan şey. Yani anayasa kavramını istiyor. Tasarım ve kavram konusu uzun bir konu ve yani her
ben,
zaman değineceğiz.
Yani ben şeyi tasarım kelimesine sadece takılıyorum.
Mesela
real sosyalizm diyoruz değil mi? Yani real sosyalizm yaşanmış, olmuş. Burada ben sosyalizm nedir diye siz sorduğunuzda ben işte Rusya'da olanları anlatırsam tasarım yapmıyorum. Sadece tasarım realize yapıyorum. Olmuş şeyi anlatıyorum.
Tam böyle bir tasarım yapıyorsunuz.
Ben yani tasarım yapıyorum.
Veya aklına gelen sosyalizm oysa gerçekleşmiş olanı anlatıyorum.
Çünkü tasarım dediğim zaman ben mesela bana bir bardak tasarlayın
gerçekten
dediğiniz zaman
yani,
bir sosyalizm tasarla. Bir sosyalizm tasarla ki orada her şey propaganda ile gidiyor. İşte peki, dış politika ilkeler çiğnenerek.
Ama o Sokrates'in sorduğu yani kişi var yaşanan veya yaşanmış olan anayasalardan bahsettiği için tasarım değil, realize olmuş anayasaları anlatıyor.
Tasarım ve realite arasında şey var, bağlantı var. Yani tasarım zaten realite burada kötü terim. Yani Realite kavramı olur. Bozar şey.
Tasarlamak yani, hayata geçirmemek daha.
Real devletler,
daha,
real devletler
daha bu tür şey hayata geçirilmiş, o realiteye şey geçirilmemiş bir şey.
Öyle de düşünülebilir.
Yani imgelendi olan. Düşüncede olduğunu düşün. Tasarım tabii onun için düşüncede. Tasarım. Henüz daha bizim düşüncemizde ve bu realiteye geçmemiş.
Resimsel düşünce diyoruz. Yani burada biraz daha belki özel, Hegel'e uygun bir anlamda kullanıyoruz. Yani o peki daha başka ikinci anlamlar, üçüncü
dinsel
anlamlar var.
Dinsel şeyler için söylüyor mesela, dinsel hayatta onları, sonra
şeyler var. Yalnız şeye bakın, olgu ve kavram arasındaki ilişkiye. Şimdi olgucular, pozitivizm kavramı ya da kuramı, bakın burada ikisini paralel kullanıyoruz. Kavram ya da kuramı olgulardan türetiriz diyorlar. Değil mi? Pozitivizmin şeyi evet. Bu, esası bu. Ve dolayısıyla olgu birincildir. Bunu tarihe uyguluyorlar ya da bilmem başka alanlara falan uyguluyorlar. Şimdi
ama kuram ise tamamen tasarım.
Şimdi burada şu şey olgu kavramın kavramsız olabilecek bir şey değil. Şimdi realitesi şimdi gerçeği bu. Yani olgu dediğimiz zaman, gözlem dediğimiz zaman, deneyim dediğimiz zaman kavramsız bir deneyim, kavramsız bir olgu neyin deneyimi, neyin olgusu. Yani mesela David Hume ve görgücüler genel olarak kavramları deneyimden türettiklerini söylüyorlar.
Evet.
Bunu düşünün bir. Şimdi
o
sanıyorlar ki...
O empresiz bir yaklaşım o söylediğin şey.
Evet, sanıyorlar ki deneyim benim tarafından deneyim Tüme olarak...
Tüme varımcı yaklaşım. Neyse, pardon özür dilerim.
Hayır. Bu şey bir, yani çok burada refleksif şeyler var. Çünkü yani deneyim dediğimiz zaman deneyime
baştan sona kavram.
Evet, baştan sona kavram.
Yani bardak düştü derken ara aslında verelim. Orada bardak kavramını kullanıyorsun. Bardakla birlikte camı vesaire işte içmesini.